Elçilerin İşleri Bölüm 1.
Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliğine dair konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti.
Kudüs'ten ayrılmayın. Babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz.
İsa göğe alınıyor.
Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular.
Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?
İsa onlara,
babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur.
Karşılığını verdi.
Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.
İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi.
Ey Celileliler! Neden göğe bakıp duruyorsunuz?
Diye sordular.
Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir.
Matya, Yahuda'nın yerine seçiliyor.
Bundan sonra elçiler, Kudüs'ten yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e döndüler. Kente girince kalmakta oldukları eve gidip üst kattaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andrea, Filipus, Thomas, Bartolomay, Matta, Alfay oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunların hepsi İsa'nın annesi Meryem, diğer kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu.
Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı.
Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Kudüs'te yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakel Dema adını verdiler.
Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır.
Dedi Petrus.
Onun konutu boş bırakılsın. İçinde kimse oturmasın. Ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunmuş olan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir.
Böylece iki kişiyi Barsaba denilen ve Justus olarak da bilinen Yusuf ile Matiye'yi önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler.
Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize.
Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Matiya'ya çıktı. Böylelikle Matiya 11 elçiye katıldı.
Bölüm 2. Kutsal Ruh'un Gelişi.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir yerin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman büyük bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde,
"Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?"
diye sordular.
"Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya'da, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz."
Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine,
"Bunun anlamı ne?"
diye sordular. Başkaları ise,
"Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış."
diye alay ettiler.
Petrus'un konuşması.
Bunun üzerine 11'lerle birlikte ayağa kalkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi.
"Ey Yahudiler ve Kudüs'te bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Yoel peygamber aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, tüm insanların üzerine ruhumdan dökeceğim. Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler. Gençleriniz görümler görecek. Yaşlılarınız da düşler görecekler. O günlerde gerek erkek gerek kadın, kullarımın üzerine de ruhumdan dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş karanlığa, ayda kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacaktır. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın önceden belirlenmiş amacı ve ön bilgisi uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der: Rabbi her zaman önümde gördüm. O benim sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Yaşam yollarını bana öğrettin. Varlığında beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek burada duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan gelen birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine bir antla söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni de çürümedi. Tanrı bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin, Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.
Bu sözleri duyanlar yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere,
kardeşler ne yapmalıyız
diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi.
Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rabbin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.
Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı.
Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın
diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, beraberliğe, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.
İmanlılar arasındaki birlik.
Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.
Bölüm 3. Sakat dilencinin iyileştirilmesi.
Bir gün Petrus'la Yuhanna dua vakti olan saat 3'te tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus,
"Bize bak,"
dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus ona,
"Bende gümüş ve altın yok ama bende olanı sana veriyorum,"
dedi.
"Nasralı İsa Mesih'in adıyla yürü."
Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak ve Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.
Petrus'un tapınaktaki konuşması.
Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Tüm halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi.
Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden bize gözlerinizi öyle dikmiş bakıyorsunuz? Sanki biz kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltmiştir. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salı verilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti. Tanrınız olan Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra gelip konuşmuş olan peygamberlerin hepsi de bu günleri duyurmuştur. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki tüm halklar kutsanacaktır. Tanrı her birinizi kötü yollarından döndürüp, kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
Bölüm 4. Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde.
Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka ders vermelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı duymuş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ihtiyarları ve din bilginleri Kudüs'te toplandılar. Başkâhin Hanna'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhinin soyundan olan diğerleri de oradaydı. Petrus'la Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara
"Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?"
diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi.
Halkın yöneticileri ve ihtiyarlar, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik yüzünden bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve tüm İsrail halkı şunu bilesiniz. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur.
Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar. Ve onların İsa ile birlikte bulunmuş olduklarını fark ettiler. İyileştirilmiş olan adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar.
Bu adamları ne yapacağız?
Dediler.
Kudüs'te yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir mucize yaratıldığını biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından hiç kimseye söz etmesinler.
Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdi.
Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz.
Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti.
İmanlılar cesaret için dua ediyor.
Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ihtiyarların kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler.
Ey Efendimiz! Göğü, yeri, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla senin kulun atamız Davud'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Yeryüzünün kralları saf bağladı. Yöneticiler Rabbe ve onun Mesih'ine karşı bir araya geldi. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve diğer uluslarla bir olup senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı toplandılar. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Kullarına senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmaları için güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat.
Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar.
İnananların topluluğu yürekte ve düşüncede birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyordu. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.
Bölüm 5. Hananya ile Safira.
Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendisine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona,
Hananya, nasıl oldu da yüreğini şeytana verdin? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın,
dedi.
Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun.
Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus ona,
söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız?
Diye sordu.
Evet, bu fiyata,
dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi.
Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar.
Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı.
Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor.
Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok mucizeler ve harikalar yaratılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlarla birlik olmayı göze alamıyordu. Buna rağmen Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek artıyordu. Bütün bunların sonucu halk, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Kudüs'ün çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
Elçilere yapılan baskılar.
Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve beraberindekilerin hepsi, yani Saduki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet hapishanesine attılar. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı.
Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun,
dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip ders vermeye başladılar. Başkâhin ve beraberindekiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının tüm ihtiyarlarını toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler.
Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında. Nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık.
Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak ettiler. O sırada yanlarına gelen biri,
"Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka ders veriyor,"
diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkarttılar. Başkâhin onları sorguya çekti.
Bu adı kullanarak ders vermeyin diye size kesin buyruk vermiştik,
dedi.
Ama bakın, öğretinizi Kudüs kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz.
Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler.
İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız.
Kurul üyeleri bu sözleri işitince küplere bindiler ve elçileri öldürmek istediler. Ama tüm halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi.
Ey İsrailliler! Bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün. Tevdas da bir süre önce kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Oysa adam öldürüldü. İzleyicilerinin hepsi dağıtıldı, yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda bir sürü insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü. İzleyicilerinin hepsi darmadağın edildi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz.
Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar. Ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde ders vermekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
Bölüm 6. 7 Yardımcı.
İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek Aramice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler.
Tanrı sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Bizse kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma işine adayalım.
Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefan'ın yanı sıra Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönme Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Kudüs'teki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu.
Stefan tutuklanıyor.
Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefan, halk arasında büyük harikalar ve mucizeler yaratıyordu. Ne var ki, Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefan'la çekişmeye başladılar. Ama İstefan'ın konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara...
Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk,
dedirttiler. Böylelikle halkı, ihtiyarları ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefan'ı yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar,
bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor,
dediler.
Nasıralı İsa burayı yıkacak. Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek dediğini duyduk.
Kurulda oturanların hepsi İstefan'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
Bölüm 7. İstefan'ın konuşması.
Başkâhin,
bu iddialar doğru mu?
Diye sordu. İstefan da şöyle karşılık verdi.
Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Haran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi. Ülkeni ve akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim Kildanilerin ülkesini bırakıp Haran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi. Senin torunların yabancı bir ülkede gurbette yaşayacaklar. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, kötü muamele görecekler. Ama ben, dedi Tanrı, kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim İshak'ın babası oldu. Ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunla beraberdi ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır kralı Firavun'un gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve tüm saray halkı üzerinde yönetici tayin etti. Sonra tüm Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde ise Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve tüm akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırttı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. Cesetleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamor oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e vermiş olduğu sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf'u hiç tanımamış başka bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı kurnazca davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların tüm bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri olan İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa, kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz, niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç yaptı dedi. Yoksa dün Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalın alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab ona, çarıklarını çıkart ayaklarından. Çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan kötü muameleyi gözlerimle gördüm. İniltilerini işittim ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kim seni yönetici ve yargıç yaptı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır diyarından çıkaran, orada Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde harikalar ve mucizeler yaratan oydu. İsrailoğullarına, Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere kendisine yaşam dolu sözler verildi. Ne var ki atalarımız ona boyun eğmek istemediler. Onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır diyarından çıkaran o Musa'ya ne olduğunu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yaptılar. Ona kurbanlar sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı adaklar ve kurbanlar sundunuz? Siz Molok'un çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaklardan teslim alan atalarımız, Yeşu'nun önderliğinde diğer ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı beraberlerinde getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davud'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davud, Yakub'un tanrısı için bir barınak yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök benim tahtım, yeryüzü ayaklarımın basamağıdır. Bana ne tür bir ev yapacaksınız? Ya da dinleneceğim yer neresidir? Bütün bunlar benim elimin eseri değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz.
Stefan'ın taşlanıp öldürülmesi.
Kurul üyeleri bu sözleri duyunca küplere bindiler. İstefan'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefan ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü.
Bakın,
dedi.
Göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum.
Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefan'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefan'a karşı tanıklık etmiş olanlar abalarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Taş yağmuru altında İstefan,
"Rab İsa, ruhumu al,"
diye yalvarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi:
"Ya Rab, bu günahı onlara yükleme."
Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
Bölüm 8.
İstefan'ın öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Kudüs'te inanlılar topluluğuna karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç tüm imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefan'ı gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.
Filipus Samiriye'de.
Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve onun yaptığı mucizeleri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Bir sürü felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük bir sevinç oldu.
Büyücü Simon.
Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük bir adam olma iddiasındaydı. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler.
"Büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur,"
derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman hem erkekler hem kadınlar vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Kudüs'teki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek,
"Bana da bu yetkiyi verin ki kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın,"
dedi. Petrus ona şöyle dedi:
"Paran seninle birlikte mahvolsun. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak olmuş biri olduğunu görüyorum."
Simon,
"Benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin,"
diye karşılık verdi. Petrus'la Yuhanna tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Kudüs'e döndüler.
Filipus ve Etiyopyalı.
Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi:
"Kalk, güneye doğru, Kudüs'ten Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git.
Filipus da kalkıp gitti. Bu sırada Etiyopya kraliçesi, Kandaki'nin vezirlerinden biri, kraliçenin tüm hazinelerinden sorumlu olan Etiyopyalı bir hadım ülkesine dönmekteydi. Tapınmak için Kudüs'e gitmiş olan hadım, arabasında oturmuş Yeşaya peygamberin kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a,
git,
dedi.
Şu arabaya yetiş.
Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Yeşaya peygamberi okumakta olduğunu işitti.
Acaba okuduklarını anlıyor musun?
Diye sordu. Etiyopyalı,
biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?
Diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi boğazlanmaya götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa, o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a,
lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı?
Diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım,
bak burada su var,
dedi.
Vaftiz olmama ne engel var?
Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek tüm kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
Bölüm 9. İsa Saul'a görünüyor.
Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Kudüs'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine,
"Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?"
dediğini işitti. Saul,
"Ey efendim, sen kimsin?"
"Ben senin zulmettiğin İsa'yım,"
diye cevap geldi.
"Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek."
Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona,
"Hananya,"
diye seslendi.
"Buradayım Rab,"
dedi Hananya. Rab ona,
"Kalk,"
dedi.
"Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini ara. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür."
Hananya şöyle karşılık verdi.
"Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Kudüs'te senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır.
Rab ona...
Git.
Dedi.
Bu adam benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim.
Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu.
Saul kardeş,
dedi.
Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı.
Hemen o anda Saul'un gözlerinden perde gibi bir şeyler düştü. Yeniden görmeye başlayan Saul kalktı, vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
Saul Şam'da ve Kudüs'te.
Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü.
Kudüs'te bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi?
Diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar. Kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Kudüs'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın bir öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Kudüs'te girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Tüm Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
Eneas ve Tabita.
Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada felçli olup 8 yıldan beri yataktan kalkamayan Eneas adında birini buldu. Petrus ona,
Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor,
dedi.
Kalk yatağını topla.
Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp
"Vakit kaybetmeden yanımıza gel,"
diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona ceylanın kendileriyle birlikteyken dikmiş olduğu entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı. diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek,
"Tabita kalk,"
dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylanı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayılınca birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
Bölüm 10. İman eden yüzbaşı.
Sezariye'de Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşı olan Cornelius, dindar, bütün ev halkıyla birlikte Tanrı'dan korkan bir adamdı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında, bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona,
"Cornelius!"
diye seslendi. Cornelius korku içinde ona gözlerini dikti.
"Ne var efendim?"
dedi. Melek ona şöyle dedi.
"Duaların ve sadakaların Tanrı katına ulaştı. Tanrı bunları andı. Şimdi Petrus olarak da tanınan Simon adlı birini çağırtmak için Yafa'ya adam yolla. Petrus evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor."
Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius uşaklarından ikisini ve özel yardımcılarından olan dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi.
Petrus'un görümü.
Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve gökte uçan kuşlar vardı. Bir ses ona,
"Kalk Petrus, kes ve ye,"
dedi.
"Asla olmaz Rab,"
dedi Petrus.
"Hiçbir zaman murdar ya da kirli herhangi bir şey yememişimdir."
Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a,
"Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme,"
dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar Simon'un evini soruşturmuş, gelip dış kapıya dayanmışlardı. Evdekilere seslenerek,
"Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?"
diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona,
"Bak, üç kişi seni arıyor,"
dedi.
"Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim."
Petrus aşağı inip adamlara,
"Aradığınız kişi benim,"
dedi.
"Gelişinizin nedeni ne acaba?"
"Cornelius adında doğru ve Tanrı'dan korkan, tüm Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan bir yüzbaşı var,"
dediler.
"Kutsal bir melek ona, seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu."
Bunun üzerine Petrus onları içeri çağırıp konuk etti.
Petrus Cornelius'un evinde.
Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezariye'ye vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış, onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı. Tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak,
"Kalk, ben de insanım,"
dedi. Petrus, Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi.
Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişkide bulunmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye murdar ya da kirli dememem gerektiğini göstermiştir. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim?
Cornelius.
3 gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum,
dedi.
Birdenbire parlak giysili bir adam önümde dikiliverdi. Cornelius, dedi. Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabb'in sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz.
O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi.
Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla beraberdi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı 3. gün onu ölümden diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçmiş olduğu tanıklara ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır.
Petrus daha bu sözleri söylerken, Tanrı bildirisini duyan herkesin üzerine kutsal ruh indi. Petrus'la birlikte gelmiş olan Yahudi imanlılar, kutsal ruh armağanının diğer uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus,
"Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?"
dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
Bölüm 11. Petrus'un açıklamaları.
Elçilerle tüm Yahudiye'deki kardeşler, diğer ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus, Kudüs'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler.
"Sen sünnetsiz kişilerin evine gidip onlarla yemek yemişsin,"
dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı.
"Ben Yafa kentinde dua ediyordum,"
dedi.
"Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin 4 köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten aşağı inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm.
Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve gökte uçan kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana, "Kalk Petrus, kes ve ye," dediğini işittim. "Asla olmaz Rab," dedim. "Ağzıma hiçbir zaman murdar ya da kirli bir şey girmemiştir." Ses ikinci kez gökten geldi. "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme," dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezariye'den bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana hiç çekinmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş: "Yafı'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O sana seninle tüm ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek." Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım: "Yahya suyla vaftiz etti. Sizlerse kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz." Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım?
Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler:
"Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını diğer uluslara da vermiştir."
Antakya'daki imanlılar.
İstefan'ın öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Kudüs'teki inanlılar topluluğuna ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bütün bir yıl oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Kudüs'ten Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Agabus adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruhun aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle topluluğun ihtiyarlarına gönderdiler.
Bölüm 12. Petrus'un hapisten kaçışı.
O sırada Kral Herodes, inanlılar topluluğundan bazı kişileri kötülük yapmak amacıyla yakalattı. Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece iki zincirle bağlanmış olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı.
"Çabuk kalk!"
dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona
"Kuşağını bağla, çarıklarını giy!"
dedi. Petrus da söyleneni yaptı.
"Abanı giy, beni izle!"
dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından yitiverdi. O zaman kendine gelen Petrus,
"Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum,"
dedi.
"O beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu tüm belalardan kurtardı."
Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak
"Petrus kapıda duruyor,"
diye haber verdi.
"Çıldırmışsın sen,"
dediler ona. Ama kız üsteleyince onlar
"Onun meleği olmalı,"
dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra
"Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin,"
diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine
"Petrus ne oldu?"
diye sordular. Herodes onu arattı. Bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
Kral Herodes'in ölümü.
Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezeriye'ye gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halkına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vilastos'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giymiş olan Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk,
"Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir,"
diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini arttırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Kudüs'ten döndüler.
Bölüm 13. Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
Antakya'daki inanlılar topluluğu içinde bazı peygamberler ve öğreticiler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukyus, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi.
Barnaba'yla Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.
Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
Kıbrıs'ta.
Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber olan Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen diğer adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Paulus, gözlerini Elimas'a dikerek,
"Ey iblisin oğlu,"
dedi.
"Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalkmıştır. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin."
O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretişi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
Pisidya Antakya'sında.
Paulus'la beraberindekiler Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Kudüs'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya Antakya'sına geçtiler. Sept günü havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazılarından okunduktan sonra havranın yöneticileri onlara,
"Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun,"
diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak,
"Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan diğerleriniz, dinleyin,"
dedi.
"Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır diyarında gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı. Çölde yaklaşık 40 yıl onların nazına katlandı. Kenan diyarında yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Samuel peygamberin zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık etti. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davud'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. Yeşay oğlu Davud'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya tüm İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan diğerleriniz, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Kudüs'te yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her sept günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılmış olanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa kendisiyle birlikte Celile'den Kudüs'e gelmiş olanlara günlerce görünmeye devam etti. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davud'a vaat ettiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der: kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Davud, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüdü gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, ona inanan herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığımız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız.
Paulus'la Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki sept günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönmüş olup Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi sept günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfrederek Pavlus'un sözlerine karşı koydular. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler.
Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götüresin diye seni uluslara ışık yaptım.
Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölgenin sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
Bölüm 14. Konya'da.
Konya'da Yahudilerin havrasına birlikte giren Paulus'la Barnaba öyle konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok sayıda kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler diğer uluslardan olan kişileri kışkırtarak kardeşlere karşı zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Paulus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara mucizeler ve harikalar yapma gücünü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kentin halkı ikiye bölünmüştü. Bazıları Yahudilerin, bazıları elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle diğer uluslardan olanlar, kendi yöneticileriyle birlikte elçileri hırpalayıp taşlamak için bir düzen kurdular. Bunu öğrenen Paulus'la Barnaba, Likavonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
Listra ve Derbe'de.
Listra'da doğuştan kötürüm olup ayakları tutmayan ve hiç yürüyememiş bir adam vardı. Bu adam Paulus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Paulus, iyileştirilebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona
"Kalk, ayaklarının üzerine dikil,"
dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Paulus'un ne yaptığını gören halk Likavonya dilinde
"Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş,"
diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, konuşmada öncülük eden Paulus'a da Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler Barnaba ile Paulus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar.
"Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?"
diye bağırdılar.
"Biz de sizin gibi insanız. Aynı yaratılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, göğü, yeri, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratmış olan yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı tüm ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmış değildir. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor."
Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Paulus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Paulus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti.
Antakya'ya dönüş.
O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler.
"Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerek,"
diyorlardı. Paulus'la Barnaba her toplulukta imanlılar için ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inanmış oldukları Rabbe emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, diğer uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
Bölüm 15. Kudüs'teki toplantı.
Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere,
"Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız,"
diye öğretiyorlardı. Paulus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Paulus'la Barnaba'nın kardeşlerden diğer bazılarıyla birlikte Kudüs'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece inanlılar topluluğunca gönderilenler, diğer uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samariye bölgelerinden geçerek tüm kardeşlere büyük sevinç verdiler. Kudüs'e geldiklerinde inanlılar topluluğu elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden olan imanlılardan bazıları kalkıp şöyle dediler:
"Diğer uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerek."
Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara,
"Kardeşler,"
dedi,
"diğer uluslar müjde sözünü benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyabildiği bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı sınıyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle."
Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Paulus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Paulus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla diğer uluslar arasında yapmış olduğu mucizeler ve harikaları tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı.
"Kardeşler, beni dinleyin,"
dedi.
"Simon, Tanrı'nın diğer uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davud'un yıkılmış çadırını yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, adımı taşıyan tüm uluslar Rabb'ı arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca diğer uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her sept günü havralarda okunmaktadır."
Diğer uluslardan olan imanlılara mektup.
Bunun üzerine tüm inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Paulus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsaba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar: "Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, diğer uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar bu yazdıklarımızın aynısını sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmanız gerektir. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Paulus'la Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Diğer birçoklarıyla birlikte ders verip Rabbin sözünü müjdelediler.
Paulus'la Barnaba arasında anlaşmazlık.
Bundan birkaç gün sonra Paulus Barnaba'ya,
Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim,
dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Paulus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmemiş olan Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Paulus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
Bölüm 16. Timoteus Paulus'la Silas'a katılıyor.
Paulus Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek olan Timoteus adında bir öğrenci vardı. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Paulus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Kudüs'teki elçilerle ihtiyarların almış olduğu kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
Paulus'un Makedonya ile ilgili görümü.
Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Paulus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Paulus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu.
Makedonya'ya geçip bize yardım et,
diyordu. Paulus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık.
Lidya'nın iman etmesi.
Troas'tan denize açılıp doğru Semadire'ye, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da bir Roma yerleşme merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinin en önemli kenti olan Filipi'ye geçtik. Birkaç gün bu kentte kaldık. Sept günü kent kapısından dışarı çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk. Orada toplanmış olan kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mora boyanmış kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Paulus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı.
Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin, evimde kalın,
dedi ve bizi razı etti.
Paulus'la Silas hapiste.
Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutsak bir köle kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'la diğerlerimizin arkasına takılarak,
"Bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar,"
diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus, arkasına dönerek ruha,
"İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı emrediyorum,"
dedi. Ruh hemen o anda kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Paulus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak,
"Yahudi olan bu adamlar kentimizi allak bullak ediyorlar. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak olan bir takım töreler yayıyorlar,"
dediler. Bunun üzerine halk toplu halde onlara karşı saldırıya geçti. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövmeleri için buyruk verdiler. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda tüm kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Uykudan uyanan zindancı zindan kapılarının açılmış olduğunu gördü. Tutukluların kaçmış olduğunu düşünerek kendi canına kıymak üzere kılıcını çekti. Ama Paulus yüksek sesle,
"Kıyma canına, hepimiz buradayız,"
diye seslendi. Işık getirten zindancı içeri daldı. Titreyerek Paulus'la Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak,
"Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerek?"
diye sordu. Onlar,
"Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz,"
dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra kendisi bütün ev halkıyla birlikte hemen vaftiz oldu. Paulus'la Silas'ı kendi evine götürerek önlerine sofra kurdu. Tanrı'ya inanmış olarak evdekilerin hepsiyle birlikte sevinçle coşuyordu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri yollayıp,
"O adamları serbest bırak,"
diye haber gönderdiler. Zindancı bu sözleri Paulus'a iletti.
"Yargıçlar serbest bırakılmanız için emir gönderdiler. Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin,"
dedi. Ama Paulus
görevlilere şöyle dedi.
Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar.
Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar, Paulus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Zindandan çıkan Paulus'la Silas, Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.
Bölüm 17. Selanik'te.
Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek ard arda 3 sept günü onlarla kutsal yazılar üzerine tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu.
Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir,
diyordu. Onlardan bazıları, Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Paulus'la Silas'a katıldılar. Bunu kıskanan Yahudiler ise boşta gezen bazı belalı adamları peşlerine takıp bir kalabalık toplayarak kentte bir kargaşa başlattılar. Paulus'la Silas'ı bulup halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile diğer bazı kardeşleri kentin yetkilileri önüne sürüklediler.
Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler,
diye bağırıyorlardı.
Yason da onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar.
Bu sözleri işiten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktılar.
Veriyada.
Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veriya kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veriya'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydiler. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler, Paulus'un Veriya'da da Tanrı sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Paulus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veriya'da kaldılar. Paulus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Paulus'tan bir an önce kendisine yetişsinler diye Silas'la Timoteus için emir alarak oradan ayrıldılar.
Atina'da.
Onları Atina'da bekleyen Paulus, kentin putlarla dolu olduğunu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek havrada Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan diğerleriyle, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp duruyordu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi,
"Bu laf ebesi ne demek istiyor?"
derken, kimi de,
"Galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor,"
diyordu. Çünkü Paulus, İsa'yla ve dirilişiyle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona,
"Yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?"
dediler.
"Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz."
Tüm Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus, Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi.
"Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen tanrıya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu tanrıyı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, göğün ve yerin Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı tüm ulusları bir tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bir bucağına yerleştirdi. Ulusların var olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve deviniyoruz, onda varız. Sizin ozanlarınızdan bazılarının da belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.
Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de
"Seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz."
dedi. Bunun üzerine Paulus aralarından çıktı gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysius Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.
Bölüm 18. Korint'te.
Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskila'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolunda buyruk vermesi üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskila'nın yanına giden Paulus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Paulus her sept günü Havra'da tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteus Makedonya'dan gelince Paulus kendini tümüyle Tanrı sözünü yayma işine verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Paulus giysilerini silkerek onlara
"Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz,"
dedi.
"Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle diğer uluslara gideceğim."
Paulus oradan çıktı. Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişindeydi. Havra'nın yöneticisi olan Crispus tüm ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Paulus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Paulus'a
"Korkma,"
dedi.
"Konuş, susma. Ben seninle beraberim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur."
Paulus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı sözünü öğretti. Galyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Paulus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar.
"Bu adam insanları kandırıyor. yasaya aykırı bir biçimde Tanrı'ya tapınmaya yöneltiyor.
Dediler. Paulus tam söze başlayacakken Galyo Yahudilere şöyle dedi.
Ey Yahudiler! Davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı, sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir söz, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem.
Sonra Galyo onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi olan Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Galyo ise olup bitenlere hiç aldırmadı.
Antakya'ya dönüş.
Paulus Konit'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskila ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskila ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Paulus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken,
Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim,
dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Kudüs'e gidip oradaki inanlılar topluluğunu ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Sırayla Galatya ve Frigya bölgelerini dolaşarak tüm öğrencileri ruhça pekiştirdi.
Apollos.
Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftisini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru biçimde öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskila ve Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu bu yolda cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak açıkça ve güçlü bir şekilde Yahudilerin iddialarını çürüttü.
Bölüm 19. Paulus Efes'te.
Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara,
İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı?
Diye sordu.
Kutsal ruh diye birinin varlığını duymadık ki,
dediler.
Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?
Diye sordu.
Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk,
dediler. Paulus,
Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi,
dedi.
Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi.
Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi. Ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Paulus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler. Ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü. ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Paulus'un bedenine değmiş olan mendiller ya da peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar.
Paulus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz,
diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Sikava adlı bir Yahudi başkahinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi.
İsa'yı biliyor, Paulus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz?
İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı. Ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman etmiş olanların birçoğu geliyor, yapmış oldukları kötülükleri itiraf edip açığa vuruyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladılar, toplam 50.000 gümüş para tutuyordu. Böylelikle Rabbin sözü kudretle yayılıyor ve etkinlik kazanıyordu. Paulus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Kudüs'e gitmeye karar verdi.
Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek,
diyordu. Yardımcılarından ikisini, Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı.
Efes'teki kargaşalık.
O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi.
Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Paulus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse tüm Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de ulu tanrıçı Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve tüm Asya iliyle tüm dünyanın tapındığı tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır.
Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular.
Efeslilerin Artemis'i uludur,
diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk, Paulus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarkus'u yakalayıp sürükleyerek hep birlikte tiyatroya koşuştu. Paulus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadılar. Hatta Paulus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Çoğunluk ne için toplandıklarını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hepsi bir ağızdan yaklaşık 2 saat süreyle
Efeslilerin Artemis'i uludur,
diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı,
"Ey Efesliler,"
dedi.
"Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız, düşüncesizce bir şey yapmamanız gerek. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrius ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık. Yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal toplantıda çözümlenmesi gerek. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Bu kargaşanın hiçbir gerekçesi olmadığına göre hesabını da veremeyeceğiz.
Bunları söyledikten sonra halkı dağıttı.
Bölüm 20. Paulus Troas'ta.
Kargaşalık yatıştıktan sonra Paulus öğrencileri çağırıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Pirus oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarkus ile Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya ilinden Tiukus ile Trofimus onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftikus adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftikus'un uykusu bastırdı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölü olarak kaldırıldı. Aşağı inen Paulus, delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı.
"Telaşlanmayın, yaşıyor,"
dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Asos'a hareket ettik. Paulus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Asos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. 3. gün Sisam'a uğradık ve 1 gün sonra Milet'e vardık. Paulus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Kudüs'te olabilmek umuduyla acele ediyordu.
Paulus Efesli ihtiyarlara veda ediyor.
Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını yanına çağırttı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi.
Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size ders vermekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Kudüs'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu açıklayan müjdeye tanıklık etmek görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp, Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim ki, ben hiç kimsenin uğrayacağı yargıdan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği tüm sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu açıklayan sözüne emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve sizi kutsal kılınmış olan tüm insanların arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin gümüşüne, altınına ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim.
Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onların hepsiyle birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
Bölüm 21. Kudüs'e yolculuk.
Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulup ona bindik ve denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik. Ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. Oradaki öğrencileri arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Paulus'u Kudüs'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirlerimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjde yayıcısı Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Agabus adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Paulus'un kuşağını aldı, bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki,
kutsal ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Kudüs'te böyle bağlayıp diğer uluslara teslim edecekler.
Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Kudüs'e gitmemesi için Paulus'a yalvardık. Bunun üzerine Paulus şöyle karşılık verdi.
Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Kudüs'te yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım.
Paulus'u ikna edemeyince,
Rab'bin istediği olsun
diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Kudüs'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
Paulus Kudüs'te.
Kudüs'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Paulus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi de orada toplanmıştı. Onların hal hatırını soran Paulus, hizmeti sonucunda Tanrı'nın diğer uluslar arasında yapmış olduğu işleri teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler, Paulus'a,
"Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var. Hepsi de kutsal yasayı savunmakta gayretlidir,"
dediler.
"Ne var ki duyduklarına göre sen diğer uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmelerini gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Diğer uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık.
Bunun üzerine Paulus o 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her biri için ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
Paulus tutuklanıyor.
7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya ilinden bazı Yahudiler Paulus'u tapınakta görünce tüm kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar.
"Ey İsrailliler, yardım edin!"
diye bağırdılar.
"Her yerde, herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti."
Bu Yahudiler daha önce kentte Paulus'un yanında görmüş oldukları Efesli Trofimus'un Paulus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Paulus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Paulus'u öldürmeye çalışırken tüm Kudüs'ün karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koşup geldi. Komutanla askerleri gören halk Paulus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Paulus'u yakaladı, 2 zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra,
"Kimdir bu adam? Ne yaptı?"
diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Paulus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Paulus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık,
"Öldürün onu!"
diye bağırarak onları izliyordu.
Paulus kendini savunuyor.
Kaleden içeri girmek üzereyken Paulus komutana,
"Sana bir şey söyleyebilir miyim?"
dedi. Komutan,
"Grekçe biliyor musun?"
dedi.
"Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tetikçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?"
Paulus,
"Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım,
dedi.
Rica ederim, halka birkaç söz söylememe izin ver.
Komutanın izin vermesi üzerine Paulus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca Arami dilinde konuşmaya başladı.
Bölüm 22.
Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin,
dedi. Paulus'un kendilerine Arami dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Paulus şöyle devam etti.
Ben bir Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum. Ve burada, Kudüs'te, Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin olduğu gibi Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, erkek kadın demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhinle tüm ihtiyarlar kurulu da benim söylediklerimi doğrulayabilirler. Kendilerinden Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım, oradaki İsa inanlıları da cezalandırmak üzere bağlayıp Kudüs'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlatıverdi. Yere yıkıldım. Bir sesin bana, "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. "Ey efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana, "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım," dedi. Beraberimde olanlar ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana, "Kalk, Şam'a git," dedi. "Yapmakla görevlendirildiğin her şey orada sana açıklanacak." Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan, beraberimde olanlar elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan tüm Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün," dedi. Ben de o anda onu gördüm. Hananya, "Atalarımızın Tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir," dedi. "Görüp işittiklerini tüm insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi, ne bekliyorsun? Kalk, vaftiz ol ve onun adını anarak günahlarından arın." Ben Kudüs'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana, "Çabuk ol," dedi. "Kudüs'ten hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler." "Rab," dedim, "benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefan'ın kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin giysilerine bekçilik ederek yapılanları onayladım." Rab bana, "Git," dedi. "Ben seni uzakta olan uluslara göndereceğim."
Roma vatandaşı Paulus.
Paulus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine,
"Böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değildir,"
diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, giysilerini sallayıp havaya toz savururken komutan Paulus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın Paulus'un aleyhinde neden böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki
Paulus orada duran yüzbaşıya,
"Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?"
dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi.
"Ne yapıyorsun?"
dedi.
"Bu adam Roma vatandaşıymış."
Komutan Paulus'un yanına geldi.
"Söyle bakalım, sen Romalı mısın?"
diye sordu. Paulus da
"Evet."
dedi. Komutan
"Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim."
diye karşılık verdi. Paulus
"Bense doğuştan Roma vatandaşıyım."
dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatmış olan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
Paulus yüksek kurulun önünde.
Komutan ertesi gün Yahudilerin Paulus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek isteyerek onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle tüm yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
Bölüm 23.
Yüksek kurulu dikkatle süzen Paulus,
"Kardeşler,"
dedi,
"ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım."
Başkâhin Hananya, Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Paulus ona,
"Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır,"
dedi.
"Sen hem beni kutsal yasaya göre yargılamaya oturmuşsun, hem de yasayı çiğneyerek bana tokat attırıyorsun."
Çevrede duranlar,
"Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?"
dediler. Paulus,
"Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum,"
dedi.
"Nitekim halkının hiçbir önderini kötüleme diye yazılmıştır."
Oradakilerden bir bölümünün Saduki, diğer bölümünün de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Paulus, yüksek kurula şöyle seslendi.
"Kardeşler, ben özbeöz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım."
Paulus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisiler mezhebinden olan bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde,
"Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz,"
diye bağırdılar.
"Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?"
Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Paulus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Paulus'a görünüp ona,
"Cesur ol,"
dedi.
"Kudüs'te benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerek."
Paulus'u öldürme girişimleri.
Ertesi sabah Yahudiler gizli bir anlaşma yaptılar.
"Paulus'u öldürmedikçe bir şey yiyip içersek bize lanet olsun,"
diye yemin ettiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ihtiyarların yanına gidip şöyle dediler.
"Biz Paulus'u öldürmedikçe ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye yemin ettik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Paulus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de adam daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız."
Ne var ki Paulus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Paulus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Paulus,
"Bu genci komutana götür. Kendisine ileteceği bir haber var,"
dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü.
Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış,
dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti.
Bana bildirmek istediğiniz nedir?
Diye sordu.
Yahudiler söz birliği ettiler,
dedi.
Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu öldürmedikçe, bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye yemin ettiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir cevap gelmesini bekliyorlar.
Komutan genci,
bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme,
diye uyardıktan sonra salıverdi.
Paulus Sezariye'ye yollanıyor.
Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi.
Akşam saat 9'da Sezariye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızrakla hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın.
Sonra şöyle bir mektup yazdı.
Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum.
Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezariye'ye varınca mektubu valiye verip Pavlus'u da teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince,
"Seni suçlayanlar da gelsin. O zaman seni dinlerim,"
dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
Bölüm 24. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, ihtiyarlardan bazıları ve Tertullus adlı bir hatip Sezariye'ye gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı.
"Ey erdemli Felix,"
dedi.
"Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında tüm Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen, onunla ilgili tüm suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin."
Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi.
"Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Kudüs'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya ümit bağlamışımdır. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Birkaç yıl süren ayrılıktan sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Kudüs'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya ilinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerek. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler.
İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken,
davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm,
dedi. Oradaki yüzbaşıya da Paulus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi. Paulus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Paulus, doğruluk, özdenetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı.
Şimdilik gidebilirsin,
dedi.
Fırsat bulunca seni yine çağırtırım.
Bir yandan da Paulus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Paulus'u hapiste bıraktı.
Bölüm 25. Festus'un önünde yargılanma.
Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus Sezarya'dan Kudüs'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri Paulus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Validen kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek Paulus'u Kudüs'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Paulus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Paulus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek,
aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar,
dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Paulus'un getirilmesini buyurdu. Paulus içeri girince Kudüs'ten gelmiş olan Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Paulus,
ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim,
diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Paulus'a şöyle karşılık verdi.
Kudüs'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin?
Paulus,
ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım,
dedi.
Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum.
Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu cevabı verdi.
Davanı Sezar'a ilettin. Sezar'a gideceksin.
Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki Festus'a nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Orada uzunca bir süre kalmaları üzerine Festus, Paulus'la ilgili durumu krala anlattı.
Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var,
dedi.
Kudüs'te bulunduğum sırada Yahudilerin baş kahinleriyle ihtiyarları onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara dedim ki, herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı tanımadan onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Kudüs'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum.
Agrippa Festus'a,
ben de bu adamı dinlemek isterdim,
dedi. Festus da,
yarın onu dinlersin,
dedi.
Paulus Agrippa'nın önünde.
Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Paulus içeri getirildi. Festus,
Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler,
dedi.
Kudüs'te olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye haykırıyorlardı. Oysa ben, ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama imparatora kendisiyle ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüzde ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şeyi bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bana saçma geliyor.
Bölüm 26.
Agrippa Paulus'a,
kendini savunabilirsin,
dedi. Bunun üzerine Paulus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı.
Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin tüm törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Kudüs'te gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisiliğe bağlı olarak yaşamış olduğuma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim. ve Kudüs'te bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden yetki ve görev almış olarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım, öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten de parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendiriye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de, ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye cevap verdi Rab. Hadi ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve diğer ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Kudüs halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve diğer ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım olmuştur. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Onlar, Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak, gerek kendi halkına, gerek diğer uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi.
Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle
"Paulus sen çıldırmışsın. Çok okumak seni delirtiyor."
dedi. Paulus
"Sayın Festus,"
dedi.
"Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşabiliyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun?" "İnandığını biliyorum."
Agrippa, Paulus'a şöyle dedi.
"Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın?"
"İster kısa, ister uzun sürede olsun,"
dedi Paulus.
"Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun."
Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular.
"Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok."
Agrippa da Festus'a
"Davasını Sezar'a iletmeseydi bu adam serbest bırakılabilirdi,"
dedi.
Bölüm 27. Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince Paulus'la diğer bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya ilinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarkus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek olan bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Laseya kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. Oruç günü bile geçmişti. Artık bu mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Paulus onları uyardı.
Efendiler,
dedi,
bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum.
Ama yüzbaşı, Paulus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır.
Fırtına.
Güneyden hafif bir yel esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki, çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi, rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin sandalını güçlükle sağlama alabildik. Sandalı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Paulus ortaya çıkıp şöyle dedi.
Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Ama şimdi size cesur olun diyorum. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, korkma Paulus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerek.
Gemi karaya oturuyor.
14. gece İyon denizinde hala sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sandılar. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler. 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp sandalı denize indirdiler. Ama Paulus yüzbaşıyla askerlere
Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız,
dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip sandalı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı.
Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız,
dedi.
Bunun için size rica ediyorum, yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından bir tek saç teli eksilmeyecektir.
Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmayı düşündüler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin diğer döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
Bölüm 28. Malta'da.
Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek yılanı onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine
"Bu adam kuşkusuz bir katil,"
dediler.
"Denizden kurtuldu ama adalet tanrıçası onu yaşatmadı."
Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire ölü olarak yere yıkılmasını bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler.
"Bu bir ilahtır,"
dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı isele yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına gelen Pavlus dua etti. Ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki diğer hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
Roma'ya varış.
3 ay sonra kışı adada geçirmiş olan ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan yelin yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi almış olan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Apius çarşısına ve üç hanlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Paulus'un kendisini gözaltında bulunduran askerle birlikte yalnız başına kalmasına izin verildi.
Paulus'un Roma'daki etkinlikleri.
3 gün sonra Paulus, Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Paulus kendilerine şöyle dedi.
Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Kudüs'te tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım.
Onlar Paulus'a,
Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi,
dediler.
Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz.
Paulus'la bir gün kararlaştırdılar. Ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Paulus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar.
Yeşaya peygamber aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi diğer uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir.
Paulus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı. Ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Tanrı'nın egemenliğini hiçbir engelle karşılaşmadan tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.